Ayrım 14, Sen Kimsin Çiğdem Anat, sayfa 144. Yıldırım, Oya sabah akşam Yıldırım'ı düşünmeye başlamıştı. Yıldırım'ın intihar etmeyi düşünecek kadar tutkuyla kendisine bağlanması aklını başından almıştı. Sabahları Oya'nın düşünden uyanamayan, gözün önden silemediği Oya'nın görüntüsüyle arabasını savruk kullanıp peş peşe trafik kazaları atlatan, İş yerindeki alacak verecek hesaplarını Oya Denizi'ne girdaba kapılıp dibe çekilirken şuurunu kaybetmişçesine algılayamadan dinleyen eşi Bahar'ın gözlerini Oya'nın silüetini gören, gece yatağı uykuda Oya'ya kavuşacağım diye koşan adam olmalıydı Yıldırım. İntihar aşamasına geldiyse başka nasıl olabilirdi? Belki de hiç konuşamadan ve kıpırdayamadan bir kenarda oturuyordu şimdi. Kendi nasıl öldüreceğini kuruyordu kafasında. Oya hiçbir şey yapmadan duramazdı. Kara sevdaya düşen dostunu aramalı, sakinleştirmeli, acısına çare bulmalıydı. Hatta telefonda şifa niyetine bir şeyler söyleyebilmek için kütüphanesine koştu. Şiir kitaplarını karıştırıp can dostunun ruhunu dindirecek bir şiir aradı. Telefon etti. Yıldırım'ın çölde su bekleyen meczup misali onun sesine hasret çektiğinden emin bulduğu şiiri okumaya başladı. Aşk aslında kavuşamamak değil mi? Biz birbirimizi uzaktan seyrederek de yaşarız. Yeter ki nefes alıp verdiğimizi bilelim. Yeter ki aynı dünyada kaldığımızı bilelim. Ben seni duyayım, sen beni düşün. Büyük aşklara da bu yeter. Yıldırım şiirin devamını şöyle getirdi. Bendeki bu ateş sana dokunamamak yakıp kavuruyor beni. Bendeki bu alev, bu alaz öldürecek beni. Oya sustu, boğazı düğümlendi. Yıldırım yanıyordu. Yıldırım sustu, güldüğünü belli etmemek için telefonu eliyle kapattı, çıt çıkartmadı. Oya çektiği azaptan edecek söz bulamıyordu. Seni arayacağım, ne olur kendine zarar verme diyebildi. Telefonu kapattı, koltuğa yıldı. Yıldırım gözünün önünde ölecekti. Oya'nın kimselere söyleyemediği bu sır birkaç gün içinde ızdıraba dönüşmüştü. Demek ki aşk uğruna perişan olan adamlar hala kalmıştı. Kocası Sinan ve tabii kendisi de bu duyguyu anlamayı uzun yıllar önce unutmuşlardı. Hatta gazetelerde aşk cinayetlerini, intiharları okudukları zaman eleştirirler, bu aşk da nelere kadirmiş diye dalga geçerlerdi. Bu yüzyılda aşk bedensel çekimden öte bir şey değildi. Sayısız erkeğin ve kadının vücudu cazip gelebilirdi. Sayısız buğulu, dokunaklı, tahrip edici bakışı efsunlayabilirdi. Sayısız kıvrımlar, edalar, nameler hayallere girebilirdi. Evet, bütün bu hallerin adı aşk konabilirdi ama aşk bu kadarcık bir şeydi ve kısa ömre mahkumdu. Gel gör ki Yıldırım'ınki bir önceki yüzyılın müzmin aşıklarındandı. Gazetenin üçüncü sayfasına düşenlerden farklıydı. Eğitimli, paralı, akıllı, iyi aile çocuğu, işinde deha, evinde ideal eş, baba, Yıldırım gerçekten aşık olmasaydı bu hallere düşer miydi? Gerçek aşk neydi peki? Demek ki gerçek aşk diye bir şey vardı. Peki neydi gerçek aşk? Sinan'la birlikte unuttukları, hafife aldıkları, dalgaya vurdukları aşk neydi? Açıklayamıyordu, tanımlayamıyordu. Yüreği çok mu katılaşmıştı? Bu dünya gerçekleri ruhunu yok mu etmişti? Kendisine ne yapmıştı da heyecanını kaybetmişti? Sinan'la maddi dünyanın ayakları altında mı kalmışlardı? Yıldırım nasıl kalbini elinde tutabilmişti? Yıldırım nasıl damarlarındaki tutkuyu bir kadına akıtabilecek, akıtamazsa damarını kesebilecek kadar kendinden vazgeçmeyi göze alabilmişti aşk uğruna? Üstelik koşullar elverişsiz demeden, üstelik evliliği engel görmeden, üstelik karşılık bile beklemeden. Yıldırım çok gerisine bıraktığı gençliğine döndürüyordu onu. Aklın duyguların önden koşmadığı gençlik yıllarına doğru yürümeye başlıyordu Yıldırım'ı düşünerek. Oğlanın bakışları başımı döndürdü. Oğlanın bakışıyla nabız atışım yükseldi. Aşık oldum dediği yıllara. Aşkı sorgulamadığı, aşka ömür biçmediği, aşkı akla vurup tartmadığı yıllara doğru yürüyordu. Şimdi Yıldırım'ın önünde eğildiği kadın kendisiydi. Yıldırım'ı aşktan intihar edecek çizgiye getiren kendisiydi. Üstelik hiçbir şey yapmadan, kendiliğinden farkına bile varmadan. Oysa aşka dönüşebilecek kadın olduğunu unutmuştu demek, şimdi hatırlıyordu. Aşık olunan kadın aşık da olabilirdi. Aşk karşılıklı beslenince yaşardı. Demek ki aşkı onunla Sinan birlikte öldürmüşlerdi. Kocasıyla birlikte öldürdükleri aşkı sonra yok saymışlardı. Aşkı bedensel çekimden İbaret görerek kendilerine yalan söylemişlerdi. Yoksa Yıldırım da aşık olamazdı. Günümüzde aşka düşecek en son kişi oydu. Matematik formülleri yatıp kalkan adam da aşık olduysa aşk vardı. Oysa koltuktan kalkıp aynaya baktı. Gözleri hafif çiziklerle anlamlıydı. Gülerek dişlerini inceledi. Sigaradan parlaklığı azalsa da düzgündü. Dolguları görünmüyordu. Toplu saçlarını açıp sallayarak dağıttı. Hoştu. Banyoya girdi, duş almak bahanesiydi, vücudunu inceledi. Göğüsleri hafif sarkmıştı ama sütyeni çıkarmadığında kalkıp duruyordu. Göbeği biraz yağlanmıştı, birkaç kilo vermeliydi, bacakları hep inceydi, kalçaları dolgundu ama dolgun kalça makbuldü. Bornozunu giyip çıplak vücudun her köşesine parfümler sıkıp, hangi kokunun kasında, hanginin göğsünde daha iyi koktuğunu denedi. Dış kapı açıldı, Sinan gelmişti. Parfüm kokuları sinisini tekrar düşün altına girdi. Alev gece boyunca Fırat'a hiç aldırmıyormuş gibi davrandı. Masa altından arada bacakları değse de uzun yıllardır birbirini tanıyan çiftlermişçesine davrandılar. Başkalarının yanında birbirleriyle temas etmeyip sadece başkalarının mevzularıyla ilgilenen, masanın nabzına göre şerbet verirken eve döndüklerinde dedikodu yapacak malzeme biriktiren, İki içki arasında ortamı onaylayıp onaylamadıklarına dair göz teması kuran, başkalarının eşlerine hoş görünmeye uğraşan, gece yattıklarını sevişmelerini kışkırtacak bakışları yakalamaya çalışan, her konuda gülümseyecek söz arayan, içkinin dozunu kaçırmamaya dikkat ederek, ağızlardan çıkan lafların kontrolünü özen gösteren çiftler gibi. Fırat'ın karısı Alev'in anasının gözü mü yoksa saf mı olduğuna karar verememişti. Anasının gözü kadınlar hiçbir bakışı kaçırmaz, her tepkiyi anında yakalar, başkalarının karısına iltifat yağdırır, yabancı erkeklerle pek ilgilenmez havası verirlerdi. Alev anasının gözü müydü? Saf kadınlar ise çeşitli roller oynamaz, şekilden şekle girmez, kendilerini gizlemez, ağızlarına geldiği gibi konuşurlardı. Alev hem hava basmıyor, doğal davranıyor, lafını sakınmıyor, yakın arkadaşmışçasına samimi davranıp aklına estiği yerden konuşuyordu. Hem de Fırat'ın çakmağıyla sigarasını yakarken saçlarını savurmasıyla, Fırat boşalan şarap kadehini doldururken kadehe gözlerini dikip aniden suskunlaşmasıyla, en çok Fırat'ın esprilerine gülmesi, bir şey anlatırken Fırat'a yan göze süzerek bakmasıyla içten pazarlıklı, sinsi izlenimi veriyordu. Kerem Ahmet ağabeyi kurtarma ihtimallerinin derecesini ölçmeye, Fırat'ın gücünü tartmaya çalışıyordu. Fırat'ın tanıdığı hakimler, savcılar vardı. Hakim ve savcıların çoğunun rüşvet yemediği bilinirdi. Onlar üzerine hatırlı kişiler rüşvetten daha etkiliydi. Fırat'ın hatırı yeterince büyük müydü? Ahmet ağabeyin davasına bakan hakimlere sözü geçer miydi? Fırat hakimlerin de bugüne dek hiç görülmemiş şekilde ideolojik kamplara bölündüğünü, adaletin yerine ideoloji hizmetin geçtiğini anlattı. Kerem de avukattı. Ne olup bittiğini biliyordu tabii ama şirket davalarıyla siyasi davalar farklıydı. Siyasi davalara o kadar çok güç, iktidar sahibi isim müdahale ediyordu ki hukuk çiğ çiğ çiğneniyordu. Ahmet ağabey yolsuzluktan ortaya çıkarmış, çek senet mafyalarıyla boğuşmuş, devlet içindeki çetelerle mücadele etmiş, faili meçhul cinayetlerin araştırmasını yapmıştı. Şimdi devlete karşı olan bir örgütün üyeliğiyle nasıl suçlanabiliyordu? Hangi örgüttü bu, anlayamıyorlardı. Fırat at izinin it izine karıştığını, davanın muhteviyatını bir kenara bırakarak hatır gönülle ağırlıklarını kullanmaktan başka çare bulamayacaklarını anlatıyordu. Fırat kudretindeki iş adamları hem iş adamlarına maddi yönden borçlu siyasetçiler üzerine etkiliydi hem de uyuşturucu silah kaçakçılığı tarzında pis işlere bulaşamadıklarından yargı çevrelerinde itibarlıydı. Hakimler, savcılar emekli olduktan sonra büyük işverenlerin şirketlerinde bilirkişi, danışman sıfatıyla çalışabiliyordu. Bu nedenle gelecekte kapılarını çalabilecekleri güçlü kişilerin ricalarına kulak veriyorlardı. Fırat bu kişilerden biriydi. Ahmet ağabeyin davası ise Türkiye'deki büyük sistem kavgasının davasıydı. Fırat ne yapabileceğine baktı. Tutuksuz yargılanmasını sağlamak bile olağanüstü yardımdı. Çünkü suçsuz insanlar bile suçsuzluklarını kanıtlayana kadar cezaevlerinde tutuluyorlardı. Tutukluluk süreleri yıllarca uzuyordu. Koskocaman ülkede tarihi hesaplaşma adı altında sadece belirli bir kesim cezalandırılıyordu. Başka kesimin kameraya çekilmiş katliamları bile toprağa gömülmek isteniyordu. Karşıt görüşler kan davasına sürükleniyordu. Yakın arkadaşlar bile kamplara bölünüyorlar. Dünün dostları düşman kardeşlere dönüyorlardı. kan davasının tohumları atılmış, tohumlar sulanıp boy atmış, milyonlarca zehirli diken sürgün vermişti. Tabanca, pompalı tüfek, keskin bıçak evleri, sokakları, işyerlerini doldurmuştu. Selamı sabahı kesmişti ahbaplar. Vergi rekortmeni iş adamları bile işlerini yurt dışına taşımayı planlıyordu. Bu ortamda elinden geleni esirgemeyecekti Fırat. Çünkü Ahmet ağabeyden çok haz etmese de dürüstlüğüne kefildi. Onun hiçbir çıkar grubuyla ilişkisi alıp vereceği olmamıştı bugüne kadar. Böylesine az kalmış nadir rastlanan insanlara el uzatmayı insanlık görevi sayacak kadar haysiyetini koruyabilmişti Fırat. Gerçi çoğu kişi harcanırken kılını kıpırdatmazdı ama bir yerdeki çırpınanların çoğunun görünmeyen günahları bir ülkeyi tarım edecek kadar büyüktü. Yaşın yanında yanan kurular için sarf edecek eforu da yoktu. Ahmet'in meslek hayatı boyunca yaptıkları ise ülkesinden umudunu kesmeyen insanları cesaretlendirecek erdemli işlerdi. Ona sahip çıkmalıydı yoksa yarın gerektiğinde destek verecek adamı ipten alabilecek avukat da bulamazlardı etraflarında. Aslında Fırat anasının gözüydü. Gelecek hesabını yıllar öncesinden yapar, açmaza düşen hasmı bile olsa elini uzatır, maddi manevi borçlandırırdı. Alev ülkenin sorunlarıyla ilgileniyordu. İlgilenmesini ancak soyut resimlere bakar, fantastik filmler izler, cinci amcadan meseller dinler misali. Kendi hayatlarını zevk, neşe katamayan, bağırmaktan, kavga etmekten başka bir şey bilmeyen iş adamlarıyla, siyasetçilerle, dava adamlarıyla inançlarına tutunanlara aynı türe ait olduğunu hissetmiyordu. Yemek bitmiş, kahve siparişleri verilmişti. Kahvelerin yanında konyaklar içilirken Alev ile Fırat'ın bacakları masa altında kenetlenmişti. Fırat Kerem'e az kişinin bildiği, kendisini sürekli arayabileceği özel bir cep telefonu veriyor bahanesiyle numarasını yüksek sesle duyurdu. Alev'e manyeli verdi. Herkes birbirinin yanaklarına öperek ayrılırken Fırat Alev'in kulağına fısıldadı. Ara beni. Yıldırım bir gol, bir gol daha. Allah'ım Yıldırım nelere kadirdi. Kuş oya, kafese ne de kolay girmişti. Dokunulmazlığı olan kadına bu kadar kolay dokunabileceğini herkese nasıl da anlatmak isterdi. Bahar'ın kıyamet koparacağından korkmasa ne güzel geyiğini çevirirdi. Maksat muhabbet olsun. Oya herhalde iş ciddiye alıp aşık olmaya falan kalkmazdı. Başına bela kesecek hali yoktu ya. Sinan'dan korkardı önce. Şu kadınların zayıflığı, kolaycacık yakalanabilen ince damarları zavallılık değildi neydi? O da Oya'yı mercan resiflerine benzetmişti. Meğerse sazlıkların arasında saklanan, deyince devrilen Nilüferlerdenmiş. Bahar geldi birden aklına, bizimki de böyle çaylaklık yapar mı diye düşünmeden edemedi. Karısına yaklaşanı yakardı. Onun elinden kadın almaya yeltenecek densizin dünyasını karartırdı. Bahar zaten kimseye kafasını çevirip bakmazdı. Ondan daha bileği kuvvetlisini, zekisini, zengini bulacak değildi ya. Karısı her zaman işini bilirdi. Kendini kurda, kuşa yedirmezdi. Gerçi evlilik biraz gecikecekken ailesine onu isteyen köklü bir ailenin oğluna hemen meyletmişti ama tabii ki evlilik yoksa giderim gözdağını vermek için. O kadar da hakkıydı. Her aile kızı evlenmeyi hedeflerdi. Kızlar evlenme niyeti olanlarla takılmalıydı zaten. Evlenip evlenmeyeceğine kız karar verse de, evlenme niyeti olmayan erkeklere takılanlara sorumluluk duyulmazdı. Kızlar bunu öğrenerek büyütülmeliydi. Hele önüne gelenle fingirdeşen evli kadına her türlü muameleye müstahaktı. Şu Oya'ya bak, meğer ceviz kırmaya dünden hazırmış. Yanıp tutuşuyormuş da kimselere çaktırmıyormuş. Yıldırım çalışma masasına ayaklarını uzatmış, penceresine ağaç dallarını seyrederek Oya'yı hakir görürken sekreteri odasına girip müdürlerin toplantı talebini iletti. Yıldırım yarım saat sonra randevu verip Şule ile biraz konuşmak istediğini söyledi. Şule hiç şu havasında değildi, hatta pantolon giymişti. Yıldırım seni ilk defa pantolonla görüyorum, bacakların uzun daha belli oluyor diye lafa girdi. Şule'nin oral laf oyunlarına mecali yoktu, cevap vermedi. Yıldırım bu karı da bana kayıyor diye aklından geçirdi, kışkırtmasını sürdürdü. Bu Çakır da kim? Nişanlım yalanı nasıl da uydurdun hemen? Şule şuşkunluğunu sürdürünce Yıldırım ucuz sekreterin ruhunu teslim alarak kadını dağıttığı kanaatine vardı. Çok çekicisin. Aklını başından alamayacağı kimse yok. Çakır da kim? Sıkı biri mi bari? Patronla özel konuları konuşmaya uygun görme. Özel hareketlerim uygun görürsün. Neyi kastettiğinizi anlayamadım. Sen de az değil misin valla? Anladım bugün havanda değilsin. Başka zaman konuşuruz. Şimdi müdürleri topla. Alef Tanya yeni markesine yerleşir yerleşmez ilk günden evin bütün yükünü omuzlamıştı. Yemek, ütü, temizlik yanında iğneden sürmeyi her şeyi düzenliyordu. Mutfak dolaplarını elden geçirip tabağın çanağın yerini değiştirmiş, yatak odasındaki gömme dolapları boşaltıp tekrar yerleştirmişti. Dolabın üzerindeki vibratör de gözünden kaçmamıştı. Tanya annesinin yatağın altını babasına boşandıktan sonra prezervatifler bulduğundaki şaşkınlığını hatırladı. Komşunun kendisinden 3-4 yaş büyük kızına prezervatifleri göstererek ne olduklarını sormuş, cevabı alınca şaşırmış sonra utanmıştı. Tanya'nın annesi Vera yaşam arsızıydı. Sıkıntıya tahammülü yoktu. İş yerinin tepesi attı mı kavga edip çıkar. Paraları bitene kadar yeni iş aramaz. Arkadaşlarından borç istemekten hiç çekinmez. Borçların bir kısmını öter, çoğunun üzerine yatar. Borcu nedeniyle onu görmek isteyen arkadaşlarının kırgınlığına hiç aldırmazdı. Çevresindekilerin dertlerini en fazla bir kere dinler, sorunlu kişilerden fellik fellik kaçar, gülüp eğleneceği insanların yakasını bırakmaz. Tanya'nın dersleriyle ihtiyaçları ilgilenmez. Benden bu kadar. Yerse tavrını herkese koyardı. Başkalarının acılarını da kendi acılarını da hafife alır, gelecek kaygısı taşımazdı. Günler önüne ne çıkarırsa onun keyfini çıkarmaya bakardı. Karnını bir şekilde doyururdu. Komşusuna kahve içmeye gittiğinde mutlaka atıştırır, bir kek veya poğaçayı da peçeteye sarıp Tanya'ya getirirdi. Haftada en çok 2 kere yalap çalap yemek yapar, kızının aç kalmamasını garanti ederek iç huzuruyla sokaklarda dolaşırdı. Güzeldi. Gece yemeğe kulübe davet edenler çoktu çevresinde. Bütün erkekleri sıraya koyarak her gece biriyle çıkardı. Çıktı herkese yatmazdı. Hoşlanmadığı hiç kimsenin kendisine dokunmasına izin vermezdi. Erkekler yatacak kadından çok eğlenecekleri kadın ararlardı. Vera kahkahaları gamsızlığı ile revaçtaydı. Vera biriyle yatacağı zaman o adamın ya evine ya götürdüğü otele giderdi. Bu prezervatifli adam ise son numaraydı, evliydi ve karısının Vera ile ilişkisini duymasından korkuyor, otelde buluşmaya çekiniyordu. Vera öküzlerden güçlü dediği çam yarması da Tanya okuldayken evde buluşmayı kabul etmişti. Adam buna karşılık 2 otel odası fiyatı tutarında hediye almıştı. Üstelik her seferinde. Gerçi alması ne olacaktı ki bu zevk, bu tatmin için Vera üzerine para bile öderdi. Tanya'nın babası alkolikti. Akşamüstü içmeye başlar. İlk kadehlerde şakalar yapar, güler. Kadehler boşaldıkça takıntıları diline vurur, sinirleri tepesine çıkar. Vera'yı karşısına oturtur, saatlerce sorgulardı. Vera akşamları işten neden kimi gün yarım saat, kimi gün 1 saat geç geliyordu? Aynı otobüse binmiyor muydu? Otobüsten önce eve kadar kimine yürüyordu? Hiçbir cevap onu ikna etmiyordu. Dönüp dönüp aynı soruyu saatlerce soruyor, yeni cevaplar bekliyordu. Sinirlenecek bahane arıyordu. Ayakkabılıktaki ayakkabıların yerinin değişmesine de sinirleniyordu. Raflarda bardakların boy sırasına göre dizilme işine de. Vera evlendikten 7 yıl sonra işten çıkarılmanın ardına içmeye başlayan kocasının alkolizme yakalanabileceğini hiç ihtimal vermemişti. Yıllarca hep şehvetle seviştiği, güldüğü adamın birkaç ay içinde karakter değiştirmesini aklı almıyordu. Erkeklerin işlerini kaybettiklerinde bütün kimliklerini kaybetmelerini onların zayıflığının göstergesi sayıyordu. Kocasının bu hale düşeceğini hiç tahayyül edemezdi. Dünya siyasetini değiştirebilecek kadar iddialı tartışmalara giren, mitolojiyle de, astronomiyle, felsefeyle de ilgilenen bir insanın kimliğini kaybetmesi kabul edilemezdi. O adam ki Vera'yı okyanustan fırlayan suların tutamadığı kıvrak, kaygan, zeki Afrodit diye tanımlar, sevişmeye doyamazdı. İşini kaybedince şevkini, ufkunu da kaybetmişti. İçki içip Vera'yı sorguya çekmek dışında olaylarla, zamanla, sokaklarla bağını kopartmıştı. Vera onu en ayık bulduğu bir öğle vakti ikna edip doktora götürdü. Doktor alkolik teşhisini koydu. Tedavi için hastaneye yatması gerekiyordu. Vera 2 yıl boyunca tedaviye destek verdi, sabretti. Gelecekteki iyi günlerde ümidini kesmedi ama tedavi sonuç vermiyordu. Umudunu kaybedenlere ilaçlar tesir etmiyordu. Vera bir gün valizini topladı, kızını da yanına aldı, kocasına döndü ve şöyle dedi. Hayat çok kısa, sen alkolü tüketmeye karar verdin. Sonun hangi gün gelir bilemem ama benim uzun yıllar yaşamaya niyetim var. Üstelik sağlıklı, gülerek, sevişerek, kavga ederek, eğlenerek. Yanında kalıp seninle mezarlığa hazırlanamam, mezarlıklarda savaşamam, yaşadığımı hiç unutmamak için dolaşırım. Yer altında hayat tasavvurum yok. Seni terk ettiğim için vicdan azabı duymuyorum. İyileşmeni bekledim, sana yardım ettim. Bu kısa ömürde çok bile zaman ayırdım, sen ise ölmeye karar verdin. Güle güle sevgilim. Bu sonu sen istedin. Tanya annesinin elinden tutmuş, babasının çaresini ağlıyordu. Annesi bıraksa babasının yanında kalır, ona bakardı. Annesi ise gözünden bir damla yaş dökülmeden söyleyeceğini söylemiş, Tanya'nın sessizce ağlayışına hiç aldırmamıştı. Tanya cesaretini toplayıp, "Beni babamın yanında bırak," diyememişti. Tanya annesi de taşındıkları yeni evden en kısa sürede kaçarak babasını görmeye gitmiş ama babasının evinde kalan eski 3-5 arkadaş babasının bilmedikleri bir yere gittiğini söylemişlerdi. Babasının izini bir daha bulamadı. Tanya eline aldığı vibratörü kafasına vurarak gözünü kapatan prezervatiflerden hemen uzaklaşmaya çalıştı. Yeni hanımefendisinin beyefendiyle problemi neydi? Neden vibratör kullanıyordu? Kerem çok kazanan avukattı. Çok kazananların iktidarları da güçlüydü. Beyefendinin biyolojik bir arızası mı vardı acaba ya da tatminsiz olan karısı mıydı? Alev yemeğin ertesi günü çekinmeden aradı Fırat'ı. Fırat bir otelde toplantı olduğunu ama akşamüstü toplantıya ara verdiklerini, görüşebileceklerini söyledi. Alev akşam üstüne kadar kuaföre gitti, ağda yaptırdı. Saçlarını bukle bukle tarattı, ayak ve el tırnaklarını aynı renkte oje sürdürdü. Otele girdiğinde birçok erkeğin başı ona çevrildi. Erkeklerin güzel kadınlardan gözlerini alamayışları, arıların bal yapma niyetiyle çiçek çiçek dolaşması, çiçeklerin tozlarını toplaması doğallığında sayılırdı. Fırat Alev'e dünyanın en güzel eserine rastlayıp anında çarpılmışçasına yaklaşınca diğer erkekler başlarını diğer güzellere çevirdiler. Fırat'ın hiçbir konuda rakiplerden hoşlanmadığı bilinirdi. Alev toplantının çay kahve molasında ne yapacağını düşünürken Fırat oda anahtarını eline sıkıştırdı. Sen odaya çık, ben geliyorum dedi. Bir koca karısıyla sevişmezse o kadın birçok kişiyle her köşe sevişecek kadar pervasızlaşır mıydı? Aslında kadınlar da adamlar da hep arzu edilmek isterlerdi. Bacağın bacağa değmesi ürpermediğinde, sallanan kalçalar göz ucuyla süzülmediğinde, şişen pazılara dokunulmadığında kafalar başkasına çevriliyordu. Alev otel odasına çıkarken asansörde parayla çalıştıkları hemen fark edilen fahişelerle karşılaştı. Bunların en genç, en güzelleri 5 yıldızlı otellerde fink atıyordu. Fahişelikleri etraftaki her şeyi alıcı gözle süzmelerinden, aşırı frapanlıklarından belliydi. Kendinin ya da kocasının parasıyla pahalı otellerde kalan hanımlar ise başları dik tek noktaya bakarlar, çevrelerini çaktırmadan kolaçan ederler ya da umursamazlardı. Alev fahişelerle aynı katın düğmesine basmak üzere elini uzattığında, "Ben de orospu mu oluyorum?" diye düşündü. Kadınlar kendilerini orospu hissettiklerinde saçlarını savurmalarından, göğüslerini dikleştirerek yürümelerine kadar her edaları değişirdi. Değişen edalarıyla tahrik olmaya ve tahrik etmeye hazırlanırlardı. Alev asansörün katabarışına dek kendi pamuk tenli fahişelerle kıyasladı. Onlardan daha kışkırtıcı davranacaktı. Odaya girdiğinde minibardan viski çıkardı, kafasına dikip içti. Bir küçük şişe daha çıkardı, bardağa koyup buz attı. Acilen tuvalete girdi, G-string'ini sıyırarak çişini yaptı. Ellerini yıkadı, parfümün bacaklarının arasına tekrar sıktı, rujunu tazeledi. Odada aynanın karşısındaki koltuğa oturup bacak bacak üzerine attı. Eteğini basenine kadar yukarı çekti, sigarasını yaktı. Türkiye'nin en karşı konulmaz erkeklerinden birini tavlamak ne de kolaydı. Fırat odaya girince hiç istifini bozmadı. "Gel, ne aklına eserse yap bana," dedi. Fırat Alev'in elinden tutarak ayağa kaldırdı. 20. kattaki deniz görünen odanın cam kenarına götürdü. "Boğazı seyret," diyerek Alev'in arkasına geçti. Alev adamın yüzünü göremeyip boğazı seyrederken Fırat arkasından eteklerini sıyırdı. Pantolonu çıkarmadan sadece fermuarını açarak 2 dakikada işini gördü. Alev'i ensesinden ısırarak toplantıya dönmem gerek. Sen istediğin zaman gidersin diye fısıldayarak fermuarını çekti, hızla arkasını döndü. Alev ile yüz yüze gelmeden odadan çıktı. Alev başını cama dayayarak yerinden kıpırdayamadı. Gerçekten orospu muydu şimdi? Başını önce hafif hafif sonra canını acıtarak cama vurdu, vurdu, vurdu. 14. ayrımın sonu, sayfa 156.